Ayrım 28. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 396. Tan gazetesinde çalışmaya başlayalı bir ayı geçmiş ama kadroya alınmamıştı. Bu durumda çekip gitmesi gerekiyordu. Sait'in röportaj yazabileceğini düşündüm. Halil Lütfi'ye bunu önerdim. Para vermeyeceğine göre Halil Lütfi için bunun hiçbir zararı yoktu. Sait bir ayda gazeteye parasız röportaj yapacaktı, yaptı. Ama röportajlarını gazeteye koymadılar, yazık ettiler. Çok güzel röportajlardı. Ama o günkü alışılmış röportaj biçimine, tekniğine uymuyordu. Sait sonradan 7 gün dergisi için kendi istediği biçimde özgün röportajlar yaptı. Çok başarılı oldu. Sait'in gazetenin kadrosuna girmesini öyle istiyordum ki, ona yardım edebilmek için birlikte röportajlar yapmayı düşündüm. Konuları birlikte bulup birlikte çalışacaktık ama o kendisi yazacak, kendi adıyla yayımlayacaktı. Tan gazetesi için işçi konuları ilginçti. Sait'le fabrikaları dolaşıyorduk. Bir gün Yedikule'de bir deri fabrikasına gittik. İçeri girer girmez çok pis bir kokuyla karşılaştık. Deri işçileri çıplak ayaklarıyla kalçalarına kadar pis kokan yoğun sıvıların içine girmişler çalışıyorlardı. Bu kötü kokulu yerden burnumuzu tıkayarak geçtik. Fabrika sahibinin odasına alındık. Burası öyle iyi döşenmişti ki işçilerin içinde çalıştıkları yerle büyük bir karşıtlık gösteriyordu. Fabrikanın sahibi karikatürlerdeki patron tipinde şişman, dolma gibi parmaklarında altın yüzükler olan bir adamdı. Bu şişman iri iri adamın kız çocuğununki gibi incecik bir sesi vardı. Koca adamdan konuşurken o incecik sesin çıkması insana gülünç geliyordu. Patron bize kahve ısmarlamıştı. Sait beyefendi dedi, çalıştıkları yer öyle pis ki bu işçiler burada hasta olmazlar mı? Patron, olmazlar dedi, hiç öyle bir tehlike yoktur. Birinci Dünya Savaşı sırasında ben çocuktum, babam bakardı o zaman işlere. İstanbul vebadan kırılırdı. Ama bizim fabrikada tek hastalık olmadı. Sait neden diye sordu. Adam çünkü dedi bizim burada mikrop yaşayamaz. Çok ciddi olarak böyle söyledikten sonra o incecik sesiyle bir çürük bez yırtılır gibi kahkahalarla gülmeye başladı. Sait iki eliyle birden yüzünü kapayıp mikrop bile yaşayamayan yerde insanlar yaşıyor dedi. Kahvelerimiz gelmişti. İkimiz de kalktık dışarı çıktık. Sait boyuna mikrop bile yaşamıyor. Mikrop bile yaşamıyor diye söyleniyordu. Yolda belki 10 dakika böyle söylendi. Neden sonra ikimiz de gülmeye başladık. Sait 2 ay para almadan Tan gazetesine çalıştı. Baktı ki para alması olanağı yok, kendiliğinden gazeteye gelmez oldu. Tek parti iktidarı döneminde Tan gazetesi yıktırıldı. Ben de işsiz kaldım. Bir gün Sait'le un kapanından gidiyorduk. Bir kadın sokulup Sait'ten para istedi. O kadını yıllardır sokaklarda görürdüm. Eroin içicisi oldu, her halinden belliydi. Sait para isteyen kadının adıyla seslenip, ''Ulan hani bir daha içmeyecektin, yemin etmiştin.'' dedi. Cebinden çıkardı, epeyce bir parayı kadına verdi. Latif Dinçbaş adına bir afiş basımcısı vardır. Bir gün bana kendi basım evinde birlikte bir dergi çıkarmamızı önerdi. Hemen basım evinde çalışmaya başladık. Sait de oraya gidip geliyordu. Bir gün arkadaşlarla odada otururken Sait girdi içeri. Öyle olmuş, ne yiyelim diye düşünüyorduk. Sait simitle çay dedi. Gazeteci arkadaşımız Hüsnü Söylemezoğlu, halka daha iyi dedi. Hüsnü böyle der demez Sait birden elinde olanları masaya fırlatıp kapıyı çarptı gitti. Orada birkaç kişiydik. Sait'in neden böyle yaptığını hiç anlayamamıştık. Neden sonra içimizden biri onun bu davranışının nedenini buldu. O zamanlar halka bir cinsel sapıklığı anlatmak için kullanılırdı. Hüsnü Söylemezoğlu'nun halka daha iyi sözünden Sait kendisine laf dokunduruluyor sanıp alınmış, kızıp gitmişti. Bu konu pek alıngan olduğu bir konuydu. Bunun açıkça konuşulmasını istemezdi. Bir gün bu konuda Reşat Ekrem Koçu ile neden dargın olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Parça pürçük aklımda kalan Bursa Lisesi'nde birlikte okudukları Reşat Ekrem'in sonradan Sait'in açıklanmasını istemediği bu yanını belirten bir yazı yazmış olmasıydı. Bir gece Sait'le Cumhuriyet Meyhanesi'nde içtikten sonra nereye gideceğimizi bilmeden sokaklarda dolaşıyorduk. Ziba denilen yere geldik. O zamanlar İstanbul'da üç ayrı yerde genel evler toplanmıştı. Bunlardan biri de Ziba denilen yerdi. Ben Ziba'yı ilk kez o gece görmüştüm. Buradaki evler Abanoz'daki genel evlere göre çok daha bayağıydı. Tahta teneke kaplı alçak tek ya da bir buçuk katlı evlerdi. Evlerin önü kalabalıktı. Sait eliyle kapılara, pencerelere vuruyor, kızlara adlarıyla sesleniyordu. Kızlar da onu tanıyor olmalıydılar ama kapıyı açmıyorlardı. Bu kızlardan biriyle Sait pencereden konuştu. Kız Sait'in başı hizasına gelen pencerenin kafesi arkasındaydı. Geç saatlere kadar sokaklarda dolaştık, Taksim'de birbirimizden ayrıldık. Yaşamının en büyük, en uzun süren aşkı şimdi adını anımsayamadığım bir Rum kızıyla olanıydı. Bu kız yüzünden başına gelmeyen bela kalmamıştı. Bir gece yine Cumhuriyet meyhanesinde bu kızla olan serüvenlerini uzun uzun anlatmıştı. Kız yüzünden babasının kendisine kurduğu işi nasıl bozup dağıttığını, nasıl kızın akrabalarından, belalılarından, komşularından dayak yediğini, nasıl karakollara düştüğünü. Bütün bunları 100 yıl önce geçmiş olaylar gibi anlatıyordu. Oysa 2-3 yıl öncesinin olaylarıydı. Anlattıkları içinde yalnız biri ayrıntılarıyla belleğimde kaldı. O da şu. Sait o Rum kızını çok kıskanırmış. Kız da bunu bildiğinden inadına Sait'in damarına basarmış. İstiklal Caddesi'ne yan yana giderlerken kızın gözü başka delikanlılardaymış. Sait hangi biçim delikanlılara bakıyor, gözü kimlerde diye hep kızı kollarmış. O zamanlar çok geniş omuzlu erkek ceketleri, paltoları modaydı. Öyle ki palto omuzları kanat gibi bir karış dışarı fırlardı. Bir de altı kalın kauçuk ayakkabılar modaydı. İşte Rum kızının gözü bu paltoları, ceketleri, geniş omuzlu, kalın kauçuk ayakkabılı delikanlılardaymış. Yanlarından kauçuk tabanlı, omuzu geniş paltolu bir erkek geçti mi Rum kızı ondan gözünü alamıyormuş. Sait kızın ilgisini çeksin diye çok geniş vatkalı, omuzlu palto ısmarlamış. Terziye en geniş omuzlusu olsun demiş. Sait'in bunları anlatırken kendi kendisiyle alayı kızın bayağıydıyla anlatışı ne güzeldi. Sait geniş omuzlu palto kolay ama tabanı kauçuk ayakkabı nerede diyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu günleri. İnsanlar darlık yokluk içinde. Sait günlerce aradıktan sonra kızın gözüne girebilmek, gönlünü çekebilmek, başka erkeklerden gözünü kendisine çevirebilmek için pek çok para verip kara borsadan tabanı kauçuk ayakkabıyı da almış. Sait anlattı anlattı, coştu duygulandı, birden kızı özledi. Hadi gidelim dedi. Nereye? Evine, kaç yıl oldu görmedim dedi. Geç olmuştu, kız kapıyı açar mıydı Sait? Benim ıslığımı bilir dedi, ıslığımı duyunca açar kapıyı, tıpkı eskisi gibi. Çıktık yola, Beyoğlu ile Kasımpaşa arasında bir yerlere geldik, orada bir meyhaneye girdik. Geniş bir meyhaneydi. Dipte çapı adam boyundan büyük şarap fıçıları vardı. Öyle bir meyhaneydi ki insan havasından sarhoş olabilirdi. Masaları sandalyeleri bile şaraba doymuştu. Meyhaneci, garsonlar Rum'du, hepsi de Sait'i tanıdılar, arkadaşça konuştular. Onlar Sait'i Rum kızından ötürü tanıyorlardı. Sait oralarda çok dillere düşmüştü. Sait'le konuşmalarında onu biraz da küçümseme, alaya alma vardı. Alaya alma demek pek yerinde değil. Uygun bir anlatım bulamadığımdan böyle dedim. Çünkü bu Rumların alaycı bakışlarında, küçümseyen seslerinde bir tatlılık, bir içtenlik de vardı. Oradan çıkıp yine ona benzer başka bir meyhaneye girdik. Birincisinde olduğu gibi ikinci meyhanede değiştik. Onlar da Sait'in Rum kızına mecnun olduğunu, bütün başından geçenleri biliyorlardı. Çıktık yola, bir tozlu toprak yere geldik. Solda tek katlı tahtadan bir ev vardı, işte burası dedi. Evin az ötesinde demir direkte elektrik lambası vardı. Lambanın ışığı orasını koni biçiminde aydınlatmıştı. Aydınlık diliminin dışında kıpırdayan bir karanlık vardı. Sait yürüdü, ben de yürüdüm. Kıpırdayan karaltıyı daha yakından görebiliyorduk. Bir delikanlı sarıldığı bir kızı öpüyordu. Sait birden geri döndü. Tuu, ulan benim kız be! Uzun süre konuşmadan yürüdük, sonra çok başka şeylerden konuştuk. Bildiğim kadarıyla Sait Faik'in bütün aşkları başarısızlıkla sonuçlandı. Çoğu da düş kırıklığıyla sürdü ya da bitti. Onun tutulduğu kadınlardan 4'ünü tanıdım. Biri ölmüş bulunan bu 4 kadından hangisiyle evlenmiş olsaydı, bana göre Sait olduğundan daha da mutsuz olacaktı. Mutsuzluğu bir yana bize daha az hikaye bırakabilecekti. Cumartesi adlı bir magazin çıkarmaya başlamıştım. 8 sayı çıkarabilmiştim ancak. Sait hemen her gün cumartesiyi çıkardığım penceresiz karanlık, lambayla aydınlanan odaya gelirdi. İkide iki aya vermişti. Cumartesi de yayımlamıştım. Ne yazık elimde cumartesi koleksiyonu yok. Onun için cumartesi de yayımlanan o iki hikayesinin kitaplara girip girmediğini bilemiyorum. Ama bunu araştırıp saptayacağım. Cumartesi başarısızlığımdan sonra Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum. O günlerde bir gün Sait'te büyük bir değişiklik gördüm. Giyimine olağanüstü özenmişti. Alıştığımızdan başka bir Sait olmuştu, başka birisiymiş gibi. O gün bir kızla buluşup vapurla Boğaz'a gideceklermiş. İngiliz filolojisi öğrencisi olan kız, Sait'le ünlü bir hikayeci diye tanışmış. Sait kıza tutulmuştu. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra gördüm Sait'i. Bitkin, çökmüş. Kızla vapura binip Anadolu kavağında ya da öyle bir yere gitmişler. Deniz kıyısında yan yana oturmuşlar. Sait günlerdir söylemeyi kurduğu sözleri kıza söylemeye başlamış. Söylemiş. Birden uzaklardan çınlayan bir dişi kahkaha duymuş. Bir de bakmış kız yanında yok. Kız gerilerde ta yukarıda bir kayanın üstünde. O kız yanında diye anlatır dururmuş. Sait'in boşluğa konuşması onu uzaklardan seyreden kızın pek hoşuna gitmiş, kahkahayı basmış. Bu olayı Sait yaşamamış da uydurmuşsa gerçekten tam kendisine uyan bir yaşantı uydurmuştur. Marco Paşa'yı çıkardığım günlerde Asmalı Mescid'de bir daire tutmuştum. Orada sonradan adını Kapılar Açık Dursun diye değiştirdiğim, daha yayımlanmamış olan 18 Metreküp adlı romanımı yazıyordum. Bu romanı ilk tutuklanmamdan esinlenmiştim. Bir gün öğleden sonra Sait'le Nisuaz'da buluştuk. Onu Asmalı Mescid'deki daireme götürdüm. Yazmakta olduğum romandan bir bölüm okudum. İkinci bölümü kendisi okudu. Ne zaman bitireceksin diye sordu. Ertesi gün tutuklandım. 10 ay hapis, 4 ay sürgün. 14 ay sonra İstanbul'a döndüm. Sait'le yollarımız birbirinden uzaklaştı. Benim için Tan gazetesinde çalışmamı istemedi. Ondan benim ayağımı kaydırdı diye sözler söylemiş. Çok canım sıkıldı. Sait'in Tan kadrosuna alınmasını sağlayamamıştım. Ama bunun olması için öyle candan çalışmıştım ki, durum böyleyken Sait'in büsbütün gerçeğin tersini düşünmesine çok kırıldım. Üstelik aradan bunca zaman geçtikten sonra bunları söylemişti. Kırgınlığım Sait'e olan sevgimin büyüklüğü oranındaydı. Artık onu seyrek görüyordum. Şurada burada karşılaşınca da onunla konuşmak içimden gelmiyordu. Bir gün Asaf Halet Çelebi ve karısıyla İstiklal Caddesi'ne giderken Sait'i gördük. O gün pek keyifli olan Sait şakaları arasında sunturlu bir sövgü savurup da birden Çelebi'nin eşinin duyduğunu fark edince ağzından kaçan sövgü için özürler diledi. Ertesi gece Nisuaz'daydım. Sait de geldi. ''Benimle dargın mısın?'' dedi. ''Yoo'' dedim. ''Ama dün Çelebi'yle seni gördüğümde benimle konuşmadın.'' O zaman benim için söylediklerini yüzüne vurdum. Söylemedim demedi. ''Hadi çıkalım buradan.'' dedi. Galatasaray'a doğru yürüyorduk. Susuyordu ama bana bir şey açıklamak istediğini anlıyordum. ''Ben askerlik yapmadım biliyor musun?'' dedi. ''Askerliğini yapmamasının benim için uydurduğu sözle ilişkisini anlamadım. Neden?'' diye sordum. ''Sen benim söylediğim söze niye alınıyorsun? Ben deliyim be.'' dedi. İç cebinden nüfus kağıdını çıkardı. Açık bir sayfayı bana verdi. ''Al bak oku.'' Gösterdiği yerdeki el yazısını okudum. Paranoyak filan gibi. Ama iki kelimeli bir ruh hastalığı adı ve bu hastalık yüzünden askere alınmadığı yazılıydı. Başka şeylerden konuştuk ama artık eskisi denli birbirimize yakın olamadık. Kırgınlığımı sürdürmemeliydim. Ama insan ölümün bizim kadar yakın olduğunu bilemiyor ki. İlişkilerimizin kesilmesinin bir nedeni de benim o yıllarda kendimi büsbütün siyasal mücadeleye verişimdi. Yeni hapisler, yeni sürgünler, Sait'i hiç görmüyordum. Basında iş bulamadığımdan geçinebilmek için Levent'te bir kitapçı dükkanı açmıştım. Bir pazar günüydü. Oğlumla kızımı ellerinden tutmuş Taksim'de gezi alanında gezdiriyordum. Anıtın önünde Sait'le karşılaştık. Çocuklarımı ilk görüyordu. Büyük ama çok büyük bir şaşkınlıkla bağırdı. ''Yahu bu iki çocuğa nasıl bakıyorsun? Hem kendin geçiniyorsun hem çocuklarına bakıyorsun. Hem de hapse giriyorsun. Vay anasına!'' Bu sözleri birkaç kez tekrarladı. Sait hemen hemen hiç para kazanmadığı için kazandıkları da hiç sayılabilir. Ona göre para kazanmak, geçinmek, çocuklara bakmak bir mucizeydi. Bu Sait'le son görüşmemiz oldu. Sait Faik'in hikayelerini değerlendirmediğim, yazarlığı üzerine bir açıklamada, herhangi yorumda bulunmadığım, salt ona değgin anılarımı anlattığım bu yazımı gereksiz bulanlar olabilir. Ama ben yazımın başında da söylediğim gibi, iyi kötü bütün yönleriyle tam insan olarak bir yazarı, onun yaşamını öğrenmedikçe, o yazarın eserlerini de gereğince anlayıp değerlendiremeyeceğimiz kanısındayım. İşte bu nedenle yazdığım bu kırık dökük anılar, Sait Faik'in hikayelerini, şiirlerini, röportajlarını, romanını okurlarının değerlendirmesinde yardımcı olur düşüncesindeyim. Bir gazete küpürü. 31 Mart 1974 Yeni Ortam gazetesi, yazarı belli değil. Nisi Uvaz'ın daha sonraki dönemlerinde Selmi Andak, Mehmet Behçet yazar da görünür orada. 1950'lerde Abbas Sayar ve arkadaşları İsmail Ali Sarar, Ahmet Nadir Caner, Halim Uğurlu, Necati Kahyaoğlu da gelirdi. Bir ara Aziz Nesin de oraya dadanmıştı. En çok da Sait'le oturur, Sait yazısıyla yaşamını kazanmak budalalıklarından daha ayrılamadığı için Aziz onun Tan gazetesine kapılanması için o günlerde elinden geleni de yapar. Ama bu Sait'in Tan gazetesinde çalışmamı istemedi, oradan benim ayağımı kaydırdı demesine de yol açar. Buna kırılan Aziz, Sait'i gördükçe kendini ondan kaçırmaya koyulur. Sait üstüne varınca da bir akşam Nisi Uvaz'da kırgınlığını açığa vurur. Sait söylediklerini yatsımaz, yalnız Aziz'i alıp caddeye çıkarır. Galatasaray'ın oralarda, sen benim sözüme ne alınıyorsun, ben deliyim be der. Sonra da cebinden kafa kağıdını çıkarır, askerlik göreviyle ilgili bir sayfayı ona göstererek, al bak oku. Aziz Nesin gösterilen yerde paranoyak gibi bir ruh hastalığı adını görür gibi olur. Ne ki bu hastalık Sait'in bir yaratmasıdır. Buna benzer bir hastalığı 1942 yılında Cahit Saffet'le tezgahlamıştı. O da Sait gibi askerlikten ürküyordu. Ama Cahit'in Bakırköy Akıl Hastanesi'nde gözlem altında geçirdiği günler pek korkulu olmuştur. Cahit bir ara oradan uzun bir süre yakasını kurtaramayacağını bile sanmıştı. Bir gazete küpürü ve bir not. 1946'larda Sait bu kez de Vedat adında kolejli bir kıza tutulur. İşin tuhafı Vedat Aleksandra'ya pek benzerdi. Bakır bir yüz, kısa kıvırcık saçlar. Ama onun daha badiydi. Kolejli olmasından gelen bir züppeliği de vardı. Bu yüzden Sait yine kılığını, kıyafetini gözden geçirmiş ve bu kez eskisinden de afilli olmuştu. Ne ki yine de vitrinlerde erkek giysisi giydirilmiş mankenlerden pek ayrılığı yoktu. Sait onun park pastanesi gibi daha çok kent soyluların gittiği yerlere götürmek zorunda kalırdı. Sait'in Vedat'a olan aşkı bir yıla değin sürmüştü. Bu arada Sait kızın yüzünü bir kez olsun görebilmek için sık sık Arnavutköy yollarına düşmüştür. Bir pazar Salah Birsel, Oktay Akbal, Bebe Lütfü de katılacaktır bu yolculuğa. Osman Bey'den yola çıkacaklar, Mecidiyeköy arkasından Boğaz'a vuracaklar, Balta Limanı'nın oradan Arnavutköy'e sarkacaklardır. Ama Sait kızın sesini bile duymayacak ve acısını, bu acıyı paylaşan arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki meyhanelerden birinde büyük bir şişe kulüp rakısı ve bir lenger dolusu gümüş balığıyla bastıracak. Daha doğrusu bastırmak isteyecekti. O zamanlar rakı içmek için Boğaz'a gitmek gerekti. Balığın bolu ve tazesi oradaydı. Oralara uzanmayı göze alan da pek yoktu. Göze alanlar ise sultanlar gibi ağırlanırdı. Sözün kısası Vedat, Sait'i en azından Aleksandra kadar üzmüştür. Ama sonunda Sait'in ahlayıp oflamalarına bir son vermek istemiş ve cıvıl cıvıl bir günde kalkıp apansız Amerika'ya gitmiştir. Gelin görün ki Amerika Vedat'a yaramamış ve kız bir süre sonra orada yine apansız ölüvermiştir. Aziz Nesin'in yukarıdaki küpüre düştüğü not. Kadın ilişkisi önemlidir. İlişki ya da ilinti kurduğu ya da ilgilendiği her kadın Sait'e üzüntüler vermiş, Sait'i yaralamıştır. Buna karşılık kadın ilişkilerinde Sait'in üzüntü verdiği kadın olmamıştır. Cavit Yamaç'ın karısı. Dipnot 1988'de ölmüş gazeteci, yazar, çevirmen. Halet, Aleksandra, Vedat, Leyla. Dipnot Leyla Erbil. Bir not. Mevlana Panait Israti ve bizim Sait Faik'teki insan sevgisinin, yıvışık insan sevgisinin kökeninde cinsel sapıklık yattığı kanısındayım. Aziz Nesin 15 Temmuz 1973 Pazar. Bir not. Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı adlı eserinde Haşim için şöyle yazar. Ahmet Haşim, içimizde çok okumuş olan, genel kültüre en çok sahip olanlardan biriydi. Fakat kendisi hayatında en iptidai insanların refakatinden hoşlanır ve bunu arardı. Niçin? Sanıyorum ki çok medeni ve bu itibarla biraz mütereddit olduğu için, bu basit adamların refakatlerinde bir istirahat, sohbetlerinde kendisinin mahrum olduğu bir sükûnet bulurdu. Sait de böyleydi. Niçin? 1. Hikaye konuları. 2. Mütereddi. 3. Nokta nokta nokta. Bir not. Sait yazısında unuttuklarım. Sans profession eşittir işsiz. Babasının galiba yağ kapanında açtığı Zahire soğan patates mağazasını anlatmıştı detaylarıyla. Güvercinleri, bozuk para çocuklar. Kabaralı askeri ayakkabılar. Türk askeri düşmez. Bir açık oturumdan notlar. 900-910 doğumlular. Burhan Arpat. 1940 kuşağı. Toplumcu, gerçekçi, Türk hikayecileri kuşağındaki yeri. Üsteleyerek. Dipnot. Üsteleyerek sonradan tümcenin başına eklenmiş. Belki de yazacağı bir yazı için sadece kendine bir not. Aşırı duygulu, aşırı bireyci denilmektedir. Yaşasaydı, bir takım insanlar hikayesi. Dipnot Sait Faik'in bir öyküsü. 1944, Medar-ı Maişet Motoru. Dipnot Sait Faik'in bir romanı. Yokuş Kitabevi, motosikletle geldi. Polis Hüseyin Efendi, 949-45 sıkı yönetim. Birbirlerine haber verirlerdi. Kötü haber, haberi Kara Kemal. Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı, toplandı, yasaklandı. Bir daha geldi, bir paket saklandı, sevindi, almadı. Yine gelip almadı, sobada yaktı, matbaada sobada. Sait şiddetle aşık, semaver, kirli, pis. Kıza vermek istiyor, raflarda yok, evinden getirsin versin. Sarnıç, düzeltmeler, üzerinde çalışmış. Mark Twain Derneği üyeliği, belge yok. Rauf Mutluay, programı özetledi. Sabahattin Batur, yalnız bir insandı. Zaman zaman melankoliye varan yalnızlığı sürdürür. Kimi zaman kalabalığa girerek yalnızlığını yine yaşardı. Zordu onunla arkadaşlığı sürdürmek. Nurullah Ataş'la Ankara'da karşılaştığını sormuş. Herkesi sormuş. O hırçın adam ne yapıyor? Yarına kalacaklardan birkaç kişiden biri de Sait'tir. Kızdı, payladı. Hayır, böyle söylemez, abartıyorsun. Yani pohpoh diyorsun. İnandıramadım. Kavgayla elit kahvesine kadar tartışmalı hava içinde elite geldik. Arka sayfa Türk edebiyatındaki yeri. Sait başka yana oturdu. Bezik oynuyorlardı. Göz göze gelince, ne o geldin, bir de yine. Madame Brady'ni çekiştiriyorsun değil mi? Sana ya sorsa? Onun hatırı için mi Cappuccino? Ona yap, bana yapma dedi. Sabahattin kudretle tünelden çıktık ki aramızda birden geçti. Fitil gibi aşığım dedi, Allah kolaylık versin. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum adaya. Mayo alacağım kendime. Modası, Belman yün mayo, balıklama kadın resmi. Belman mayolar iyidir. Bordo, koyu lacivert, nefti. Rahat. Neden almıyorsun? Seçti sapsarı bir mayo. Kuş ağzı rengi, yavru ağzı rengi. Sabahattin kudret makaraları koyverdi, bana sızlandı. Caddede yürürken önüne tuttu. Ne var bunda? Çocuk kakasına benziyor. Karadenizli gelmiş, sana ahkam yürütüyor. Senin orada donla denize girmediğin nereden belli? Ulan seninle zaten dargın değil miydik? Neden konuştun benimle? Mustafa, Cumhuriyet, Elit, Nisuaz. Çingene sazcılar, çengi kızlar. Edip Cansever, Sait Faik'le şiir. Şiirleri hikayelerinin yorgun uzantılarıdır. Dil yanlışları üzerinde çok durulmuştur. Şiir, önem bile kazanırız. Hikayede şiirsellik. Sait Mustafa Reşit Abası Yanık. Öz eleştiri üzerine örnek, geçen yıl yazılan yazılar. Bilinçaltını teşrih masasına yatırmış, dipnot 1. Bir sorunu en ince noktalarına kadar açıklamak, anlatmak. 2. Otopsi. Bisturi olarak da kendi kalemini kullanmıştır. Siroz teşhisi, istirahat. Yazlı kışlı adada kalmaya karar verir ve uygular. Bir yıl öncesine kadar da böyle sürmüştür. O bir yılda bunu sakin hayatı bozup şehre inmiştir. Haritada bir nokta. Dipnot Sait Faik'in bir öyküsü. Doğan hızlan, bunalan bir adam diye sunulmuştur. Kalabalıkta yalnızlığı, adanın, evinin, evinde kalabalıkları özler. Hep özlem içinde ve hemen bunalır. Kalabalıklarda yalnız, yalnızken yalnız. Cinsel birleşmelerde tat bulamaz. Bir açık oturumdan notlar. 1. Hikayemizde 3 dönem. Hikayelerini iyi anlayabilmek, değerlendirebilmek için yazarın kişiliğini, bu kişiliğini oluşturan özel yaşamını, bu özel yaşamının hikayelerine yansımasını nasıl etkilediğini bilmemiz gerekir. Her ne kadar büyük çoğunluk kimi yazarların eserlerinden hiçbir şey okumadıkları halde, özel yaşamlarının kimi bölümlerinden ilginç buldukları kimi bölümleri bilmekle yetinirlerse de, böyle oluyor diye biz bundan kaçınamayız, yararı da vardır. Byron, Andre Gide, Jean Cocteau, Somerset Maugham ve daha pek çok dedikodu. 2. Mayakovski, Nazım örneği. Yücelmiş kişilerin gizlisi kalamaz, onları düşürmez, ilişkide bulundukları kişiler de katlanmak zorundadır. Ateşte ısınmışlardır, yanacaklardır. Bence istekli, aşırı istekli ama güçsüzdü. Öyle sanıyorum ki, hikayelerindeki kendine dönüklüğün, içe kapanıklığın bir nedeni de budur. İnsanın iç dünyasını anlatması, kendini anlatması, başkalarını anlatırken de başkalarında kendini bulduğu yönleri, kendinde başkalarını ve başkalarında kendini anlatmasının nedenlerinden biri de buydu. 3. Nevzat'la ağlaması. 4. Halkla ilişkisi. Tam değerlendirmek gerekir. 5. Sömürüldüğü olayı. Sait Faik niçin anılıyor? Değerinden ötürü mü, annesinin parası olduğu için mi? Ölçü para mı? Ahmet Rasim, anılmayanlar daha mı az değerli? Kurumlar, biz mi düşündüğü için Sait Faik'e teşekkür etmeliyiz? Burhan Arpat, Atilla Özkırımlı, Ömer Faruk Toprak, Turgut Uyar, Nevzat Üstün, Hilmi Yavuz. 10'ar dakikadan 1 saat. Açık oturum bunlardan, Arpat katılmadı. Yirmi sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 411.